Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi. Yazarı Tuncay Çevik. Türü roman. Doğan kitap. 1. baskı Şubat 2018. ISBN numarası 978-605-09-5004-5. Bu kitap 306 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Eylül 2018. Arka kapak. Günahkarların soluk aldığı bir diyarda masumu ayırt etmek zordur. Mazinin ağır yükünü daha çocuk yaşlarında omuzlarına almak mecburiyetinde kalmış hastalıklı bir komiser, telaşlı merakını dizginleyemeyen yaman bir komiser yardımcısı, kendi karanlığında yıllarca fenersiz dolaşmış merhametli bir adam, kilisenin avlusunda yaşanan giz yüklü bir cinayet, İstiklal Caddesi'nin içine akan karmaşık bir hikaye ve hikayenin yöresinde olgunlaşan hayatlar, İkinci Cihan Harbi'nin gölgesinde kuruyan insanlar, savaşın getirdiği açlık, sefalet ve kıtlık, hırsını parayla bileyen istifçiler, ülkenin üzerine sakat bir kuş gibi tüneyen buhran, Beyoğlu'nun çıkmazlarında masumiyetini yitirmiş kalabalıklar ve bütün bunların dışında akan zamanın dizlerine uzanmış şehri İstanbul. Tuncay Çevik 1985 yılında Konya'da doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Şırnak Cizre'de göreve başladı. 2010 yılında Şanlıurfa'ya, 2017 yılında da İstanbul'a tayin oldu. Tuncay Çevik evli ve bir çocuk babasıdır. Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi ilk romanıdır. Hiçbir gerçek sonsuza dek gizli kalmaz. Gürültülü bir sabahın içine saklanan fecaatin ayak sesleri uzaklardan duyulmaz. Çocukluğumdan beri başıma tebelleş olmuş uykularımı kaçıran bir melun kabusun hezeyanları içinde soluk soluğa uyandım. Uyandığımda kalbim göğsümden fırlayacak gibi hızla çarpıyor, nabzım şakaklarımda hoyrat bir edayla geziniyordu. Gözlerim loş karanlıkta amaçsızca dolandı bir müddet. Sonra ansızın babamın öfkeli hayaleti belirdi gözümün önünde. Zayıf uzun yüzüne kızgın bir alev topu oturtmuş, şefkatten uzak iri gözlerini yüzüme dikmişti. İçinde tuttuğu sözcükler iri gözlerinden taşacakmış gibi görünüyordu. Fakat sinsi sensizliğine sarınarak sustu ve katı bir ifadeyle ayakta kıpırtısız durup bir lahza olsun kindar bakışlarını üzerimden çekmedi. Bütün uzviyetim korku hissinin kıvılcımlarıyla tutuşmuş, kuru bir dal gibi çatırdayarak yanıyordu o an. Gözlerimi sıkıca yumdum ve gözümün önündeki bu korkunç hayali savmayı denedim. Bir müddet sessizce olduğum yerde kala kalmış, bütün fena mülahazalardan uzak tatlı düşler getirmiştim gözümün önüne. Gözlerimi açtığımda ise babam halen karşımdaydı. Odanın içine çöken gayri tabii sessizliğin potasında eriyen iki yabancı gibi birbirimize kederle baktık nedensiz. Tam o sırada odayı kaplayan sessizlik babamın gür sesiyle dağılıverdi.
''Sadri!''
Sesi kulaklarımda çığlık gibi yükseliyor, gözlerim kalın sert kabuklu yuvasına gizlenen kaplumbağa gibi dehşet içinde geri çekiliyordu. Babamsa tabii halini muhafaza ederek işaret parmağıyla beni gösteriyor, azılı bir suçluymuşum gibi bana bakıyordu. Bir aralık kafasını hayıfla iki yana salladı ve sonra duyulur duyulmaz bir sesle dudaklarını kıpırdattı.
''Yüreğindeki ateş sen istemedikçe sönmez. Su da sensin, ateş de.''
Bu özlü sözler seneler evveline götürdü beni, babamın intihar ettiği o puslu geceye. Büyük ve gösterişli bir davet vermişti babam. İstanbul'un maruf aileleri, şairleri, bestekarları, yazarları, bürokratları hevesle bizim yalıda toplanmışlardı. O gece sofada muazzam bir kalabalık mevcuttu. Kalabalığın arasında bunalmış ve yorulmuştum. Takatsiz adımlarla yukarı çıkan merdivenin basamaklarını tırmandım. Trabzanların arasından boş gözlerle aşağı baktım ilkin. Sonra kafamı gayri ihtiyari çevirdiğimde babamı fark ettim. Koridorun sonundaki beyaz devasa kapının önündeydi. Bir elinde rahmetli annemin fotoğrafı, diğer elinde uzun saplı bir anahtar vardı. Kendi kendine hayıflanır gibi mırıldanıyor, kafasını sallıyordu mütemadi. Gözlerinde amansız bir keder biriktirmişti. Titreyen çenesini dizginleyerek öylesine bakındı etrafına. Göz bebeklerinin içini benim görüntüm doldurduğunda etrafına bakınmayı kesti. Onun hışmına uğrayacağından korktum. Zira babamı gözetliyor gibi nahoş bir vaziyet içindeydim. Arkamı dönüp usulca oradan sıvışmayı hesap ederken babam sert bir tavırla seslendi.
Sadri, yanıma gel.
Ayaklarım tabana mıhlanmış gibi olduğum yerde kala kaldım. Derin bir sükunet hali etrafımı çepeçevre sardı. Bu gizemli sessizliğim babamı öfkelendirdi.
Yanıma gel diyorum diye buyruğunu tazeledi dişlerini sıkarak.
Çaresizdim, usul adımlarla babama yaklaştım. Her adımda korkunç bir heyula görmüş gibi irkilmiştim adeta. Korku tarafından kuşatıldığım o an babam bakışlarını yumuşatarak yere çömeldi. Ellerindekileri kenara bırakıp zayıf uzun parmaklarını saçlarımın arasında gezdirdi. O geceye kadar onu bu denli hisli ve sıcak görmemiştim, şaşkındım. Kollarımı sıcacık kavrayarak,
''Şimdi beni dikkatle dinle.'' dedi mutlu bir adamın şen sesiyle.
Gözlerinden tatlı parıltılar göndererek ekledi.
''Ben uzun bir yolculuğa çıkacağım.''
Henüz 8 yaşımı sürüyordum. Bildiğim en uzun yolculuk Üsküdar'aydı. Üstelik babam öyle kafası esince seyahate çıkan biri değildi. Çocuksu bir masumiyetle sordum. ''Nereye gidiyorsunuz efendim?'' Zemheri aylarda solan bahtsız bir çiçek gibi soluverdi babamın yüzü. Derin bir iç çekti evvela. Konuşup konuşmamakta kararsız kalmıştı. Başı yere düşmüş susuyordu. Sonra kısık ve kederli bir sesle sualimi yanıtladı.
''İçimdeki ateşi söndürmeye gidiyorum Sadri.''
Babam içindeki ateşi söndürdüğümü bilmiyorum. Lakin gittiği yerden bir daha dönmedi. Kapının kanatlarını açtı ve karanlığa gömülmüş odaya yürüyerek kayboldu o gece. O gece yaşadıklarım gözlerimin önünden film şeridi gibi akıp geçmişti. Silkinerek kendime gelebilmiştim ancak. Fakat babam halen tüm öfkesiyle karşımda duruyordu. Bana yaşattıklarından dolayı ona mukabele etmek, bağırmak istiyordum. Lakin dudaklarım birbirine kilitlenmiş gibiydi. Dudaklarım kıpırdasa sesim çıkmıyordu. Doğrulmaya çalıştım. Ne mümkün. Yatağa zincirlenmiş yahut üzerime ağır bir cisim oturtulmuştu sanki. Ansızın kulaklarım patlayacak gibi çınlamaya başladı. Eşyalar da yerinde oynamaya başlayınca tedirginliğim bütün bütün arttı. Babamın öfkeli hayaleti an be an gözümün önünde büyüyor, üzerime geliyordu. Duvarlar orta yerinden çatlayarak yarılıyor, pencerenin kanatları birbirine öfkeyle vuruyordu. Asi bir rüzgar uğulduyordu içeride ve sonra heybetlenerek perdelerin ucunu havaya kaldırıyor ve dışarı süzülürken hınçla tahta pervazları takırdatıyordu. Tam o sıra dipsiz, karanlık bir çukura düşmeye durdum. Müphem bir karanlığın içinde çırpınırken uyandım. Kabus içinde kabus dedikleri böylesi bir durum olmalıydı. Korkudan kısılmış gözlerimi güçlükle aralayabildim. Yüzüme sarı bir ışık demeti çarptı. Üzerimdeki mahmurluğu bir nebze olsun savdığımda Ömer Efendi'yi fark ettim. Ömer Efendi yalının vefakar hizmetkarıydı. Elindeki idare lambasının yarı ölgün ışığını yüzümden çekerek içeri tuttu.
''Sakin ol evlat, şu korkunç rüyalardan birini görmüş olmalısın.'' dedi teskin edici bir sesle.
Soluğum dinginleşince dirseklerimin üzerinde doğruldum. Üstün körü bakındım etrafıma. Eşyalar yerli yerinde duruyordu. Oflaya puflaya kendimi yatağa bıraktım. Ömer Efendi şimdi daha iyi misin diye sordu. Gözlerimi tavandaki süslemelere dikerek evet dedi mırıltılı bir sesle. Gene rahmetliyi sayıkladın durdun. Ömer Efendi babamı kastediyordu. Benzer kabuslar ona da pek çok zaman musallat olduğundan umursamaz bir tavır takınmıştı. Ayağa kalktı, yaşına muvafık hamlelerle idare lambasını koyu kadife perdelere tuttu. Perdeyi açmamı ister misin diye sordu cansız bir sesle. Konuşacak dirayeti bulamadım kendimde. Evet makamında başımı sallamakla yetindim. Perdeyi sonuna kadar çekti Ömer Efendi. Aynı süratle aydınlık süzüldü içeri. İçeriği dolduran aydınlığın verdiği cesaretle yataktan doğruldum. Ömer Efendi lambanın gaz ayar çarkını kısarak kapattı. Lambayı yatağın başucundaki tek çekmeceli boş komodinin üzerine bırakıp etrafa çeki düzen vermeye koyuldu. Her sabah yaptığım gibi soluğu boğaza açılan pencerenin önünde aldım. Pencerenin kanatlarını usulca iteleyip kafamı dışarı uzattım. Gözlerimi kapayarak denizin huzur bahşeden durgun sesine karışan kuş cıvıltılarını dinledim bir müddet. Sonra boğaz içinden esen ılık rüzgarın getirdiği temiz havayla doldurdum içimi. Boğazın eşsiz güzelliğini temaşa etmeye başladım. Boğaz içi tabii letafetiyle kendisine bakan gözleri hükmü altına alacak kadar güzeldi. Şairlere, roman yazarlarına, ressamlara, bestekarlara bil cümle sanatçı ilham verecek kadar cömert ve lütufkardı da. Gökyüzünü kaplayan kül rengi bulutların kasvetine karşılık veriyordu adeta bezginlik göstermeyen neşeli çehresiyle. Mavi durgun suların üzerinde ufka paralel kürek çeken keyif ehli kayıkçılar neşeyle yol alıyorlardı. Uzun gövdeli bir vapur burdunu Üsküdar tarafına çevirmiş, bacasından kurum rengi dumanlar üflüyordu hoş bir edayla. Kıyıya itinayla işlenmiş, şehri İstanbul'a nam salmış sahil haneler soluk alıyordu dışarıda esen tatlı yelle ve sahiplerinin adını fısıldayarak göz kırpıyordu kadim dostu denize. Sahil hanelerin gerisinde omuz omuza yükselen tepeleri sabahın mutlu telaşı sarmıştı. Gecenin karanlığına gömülmüş hüzünlü çiçekler güneşe karşı gerinerek renkli bir tebessümle tepeleri boyuyordu. Gözlerimin içine tıpkı bir resim gibi dolduran bu manzarayı Ömer Efendi'nin soğuk sesi dağıttı. Yağmur havası var. Kuruya çıkarsan yağmurluğunu yanına al. Kilerde. Ömer Efendi'yi süzdüm kaşlarımın altından. Ömer Efendi katiyen soğuk tabiatlı bir adam değildi. Bilakis sıcak, samimi, neşeli bir ihtiyardı. Sirke satan suratı gözlerindeki endişe içimde tuhaf bir kuşku yarattı. ''Bu sabah sende bir hal var.'' dedim sorguya çeker gibi. Ömer Efendi'nin yüzünü sahte bir gülümseme kapladı.
''Yo, sana öyle gelmiş.''
Şaka yollu üsteledim. ''Gizleme boşuna, birbirimizi iyi tanırız değil mi?'' Ömer Efendi ifadesini değiştirerek en ciddi tavrını takındı.
''Yok dedim ya, üstüme gelme.'' dedi yaramaz bir çocuğu azarlarcasına.
Maviye çalan gözlerinde öfke yalımları dolanıyordu o sıra. Benden neyi saklıyor olabilirdi ki? İçimi kemiren bir merakla sordum. Benden gizlediğin bir mesele yok değil mi? Ömer Efendi katladığı çarşafı gelişigüzel fırlattı sinirle. Koyu renk poturunun cebine elini bir hışımla daldırıp çıkardı.
Belki de senin benden gizlediğin bir mesele vardır dedi. İmalı bir sesle ve yumruk yaptığı elini yüzüme uzattı.
Sabahın mahmurluğunu üzerimden atamamış olacağım ki hiçbir çıkarımda bulunamadım. Boş bir nazarla Ömer Efendi'ye baktım sadece. Ömer Efendi sıkıntılı bir yüzle avucunu açtı. Avucunun ortasındaki ilaç kapsüllerini gördüğümde Ömer Efendi'nin sancısı aşikar olmuştu. Yüzüm düşeceği yere üste çıkmaya gayret ettim. Sitemkar bir hava içinde.
Gizlice beni takip ettin demek. ''Bir hafiyelik etmediğin kalmıştı.'' ''Nihayet...''
Ömer Efendi sert bir sesle araya girdi.
''Bırak kelime oyunlarını evlat, bu ilaçları içmezsen nasıl iyi olacaksın?''
Duygularım irtifa kaybetmişti o an.
''O lanet ilaçlar bana iyi gelmiyor Ömer Efendi.'' dedim mahcup bir ifadeyle. ''O ilaçları yuttuğumda bedenim uyuşuyor, alel acayip bir adama dönüşüyorum, rüzgar esse uykum geliyor.''
Ah evlat diyerek derin bir iç çekti Ömer Efendi. Evladına güveni sarsılmış bir babanın hüznüyle omuzlarını düşürdü. Gözlerimin içine hüsranla bakarak ilaçları havaya savurdu. İçme öyleyse, içme de gecenin ıssız saatlerinde koruda yalnız başına dolaş. Zati günlerdir az yiyor, az konuşuyor, az uyuyorsun. Ne vakit kapının önünden geçsem ağzında yarılanmış bir cigarayla buluyorum seni. Elinde kalem, önünde kağıt, karalayıp duruyorsun bütün gizeminle. Korkarım ki kendi kendine konuşup adını bilmediğin sokaklarda volta atman yakındır. Ömer Efendi'ye yaklaştım. Benim için kaygılandığını biliyorum. Lakin ben çok iyiyim dedim sakin bir sesle. Ömer Efendi şayanı hayret bir bakışla gözlerini büyüttü. İyi misin dedi istihza dolu bir gülümseyişle. Ansızın kolumu tutarak eğik ayaklı taş aynanın önüne sürükledi beni. İçinde biriken kederli sözleri yüzündeki katı ifadeye toplayarak sustu bir müddet. Sonra birden bak şu haline dedi yüksek sesle. Aynadaki genç adam sen misin? Ömer Efendi'ye hak vermemek elde değildi. Bu peşmürde kılıklı adam ben miyim diye iç geçirmeden edemedim. Birbirine girmiş kıvırcık saçlarının altında gözleri kaybolmuş, sakalları kabarmış, ince dudaklarının üstü gölgelenmiş, yüzündeki hicranlı çizgiler belirginleşmiş, gece gibi gizemli ve karanlık bu adam ben miydim? Ömer Efendi yüzümdeki ifadenin mutsuzluğuyla içine kapandı. Gözleri nemleniyordu usul usul. ''Neler oluyor sana Sadri?'' dedi ağlamaklı bitkin bir sesle. ''Konya'dan döndüğünden beri çok tuhaflaştın. Kendine bir fenalık etmenden korkuyorum. Sen de beni bırakıp gidersen halim nice olur?'' Ömer Efendi'nin kadim korkusu hortlamıştı birden. Yüreğinin bir köşesinde babamla aynı akıbeti yaşayacağım endişesini her daim duyardı zaten. Nedamet hissiyle kavrulan bedenimi Ömer Efendi'ye doğru yaklaştırdım. Ansızın ona sarılarak korkma dedim. Ömrüm vefa ettikçe yanında olacağım. Lakin ayrılık, o da ihtimal. Zira Allah'ın takdiri var. Yazgımızın da önüne geçecek değiliz ya. Ömer Efendi kollarımdan sıkıca kavrayarak, ''Sen yazgının önüne geçme de başka bir dileğim olmaz.'' diye mırıldandı. Ömer Efendi'ye samimi bir muhabbetle baktım. Yüzüne tatlı bir tebessüm yayılmıştı. O sıra her zamanki sevecen ifadesini takınarak, ''Anlaştık değil mi?'' dedi. Gülümsedim ölçülü bir tavırla. ''Peki söz, ilaçlarımı aksatmam.'' dedim. Ömer Efendi tekrar etrafa çeki düzen vermeye koyuldu. Bir yandan işiyle alakadar oluyor, bir yandan umurdanıyordu belli belirsiz. ''Ne konuşuyorsun kendi kendine?'' dedim merakla. Soruma soruyla mukabele etti gizli bir neşeyle. ''Günlerdir ne yazıyorsun Allah aşkına?'' ''Hikaye işte.'' dedim ehemmiyetsiz bir işten bahseder gibi. Öksürür gibi güldü. ''Sahi mi?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. ''Evet, vakaları kendim yazıyorum artık. Gazeteciler vakayı yanlış naklediyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar diyemem. Lakin bu durum beni rahatsız ediyor. Bu sebeple cinayet vakalarını kendim yazmaya karar verdim.'' ''Tevekkeli değil, günlerdir yazıyor, çiziyorsun.'' ''Evet'' manasında başımı salladım. ''Neyse'' dedim sonra, ''hadi kahvaltıyı hazırla sen.'' Ömer Efendi uysal bir çocuk gibi odadan ayrıldı. Kafamı kaldırıp taş aynanın üstündeki guguklu saate baktım. Saat 8'e vurmak üzereydi. Üzerimdekileri alelacele çıkarıp yatağa attım. Doğruca mermer kaplı minik hamamın yolunu tuttum. Tıraş oldum, bıyıklarımı alttan üstten incelttim, yıkandım, arındım ve kurulandım. Sonra aynalı gardırobun kapağını açıp aceleyle çıkardım, siyah takım elbiseyi giyindim. Aşağı inmeden evvel beynimin sinir uçları gıdıklandı. Cigara krizim tutmak üzereydi. Odanın içinde rastgele gezindi gözlerim. Baba yadigarı gümüş kalem işlemeli cigara tabakama bir türlü değmemişti. Komodinin çekmecelerini karıştırdım. Teşkilata dair vesaire belgeler, uzun namlulu revolverim, içi boş ilaç kutuları haricinde bir şeye rastlamadım. O sıra Ömer Efendi'nin uzun narası dolandı yalının içinde. ''Kahvaltı hazır!'' Sofaya indim, hevesim örselenmiş bir biçimde. Yüksek tavanın tam ortasından sarkan kristal, ışıltılı avizenin altında durakaldım. Bir zamanlar gösterişli davetlerin verildiği, şen kahkahaların yükseldiği, piyano ve keman sesinin hiç susmadığı sofa, şimdi o günlerin debdebesinden münezzeh bir sessizlikteydi. Oyuncusuz, seyircisiz, dekorsuz bir tiyatro salonundan farksızdı. Niye böylesine şaşalamıştım bilemiyorum. Oysa bu tiyatronun perdesi açılmamak üzere yıllar evvel kapanmıştı. Ve seyirciler cümbür cemaat dağılmıştı mutlu yuvalarına. Onlar da gittikleri yerden bir daha dönmemişlerdi. Tıpkı babam gibi. Uzaklara dalmıştım bir müddet. Elinde kahvaltı tabaklarıyla sofada dört dolanan Ömer Efendi yüzüme tuhaf bir ifadeyle baktı. ''Ne oldu? Neyi bekliyorsun?'' Tahayyül ettiğim anıları içimdeki derin sızıya gömerek aynalı konsolun karşısındaki müstatil masaya yöneldim. Ayaklarının boyası aşınmış eski püskü sandalyeyi geri çekerek oturdum. Sofayı dolduran Louis stilini andıran mobilyalar içerisinde farklılığıyla göze çarpan ilk eşya bu eski sandalyeydi. Rahmetli paşa dedemden yadigardı. Bir tılsımı olduğuna inanırdı babam. Ben böylesi doğaüstü güçlere nedense itibar etmezdim. Yine de bu sandalyeyi gözden çıkarmaya yeltenemedim. Derin bir mazisi vardı bende. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.